Ayrım 15, sayfa 170, 22. bölüm, düzeltme. O gece ifadesini yazıp düzenlemeye 2 saat harcadı. Okul yıllarındaki sıradan tanışıklıkları ve Mallory'nin görüşme talebini belirttiği mesajıyla başlayıp, sorunu polise taşımayı katı bir şekilde reddetmesiyle sonlanan, yakın zamandaki iletişimlerini içeren olayları basit bir dille, sıfatsız, duygusuz, yorumsuz bir şekilde yazdı. İfadeyi yazarken 2 bardak sert kahve içti ve bu yüzden rahat uyuyamadı. Üşüyor, terliyor, kaşınıyor, susuyor ve nedeni belli olmayan bir ağrı bir bacağından diğerine geçip duruyordu. Bu rahatsız gece aklına Medli'nin gözlerinde fark ettiği acı başta olmak üzere bir sürü kötü düşüncenin üşüşmesini sağlamıştı. Bunun sebebinin eşinin kafaya taktığı öncelikler meselesi olduğunu biliyordu. Hayatındaki roller çakıştığında dedektif Dave'in, aile babası Dave'in önüne geçmesinden şikayet ediyordu. Emekli olması hiçbir şeyi değiştirmemişti. Bir şeylerin değişmesini umduğu, hatta buna inandığı açıktı. Ama Garney kişiliğini nasıl değiştirebilirdi ki? Onu ne kadar önemserse önemsesin, onunla ne kadar birlikte olmak isterse istesin, onun ne kadar mutlu olmasını isterse istesin, nasıl başka birisi olabilirdi ki? Bir konuda sıra dışı bir yeteneği vardı ve hayattaki en büyük mutlulukları kendisine bahşedilmiş bu sıra dışı yeteneği pratikte kullanmaktan gelmişti. Fevkalade işleyen bir mantığı ve çelişkiler konusunda harika bir yaklaşımı vardı. Bu özellikleri onu üstün bir dedektif yapıyordu. İşin korkunç kısımlarından kendisini soyutlayabilmek gibi bir özelliği de vardı. Diğer polisler bunun için başka şeyler kullanıyorlardı. Alkol, yalnızlık, aşırı katılık. Garney'in kalkanı olayları zeka oyunu, suçları çözülmesi gereken denklemler olarak görmesiydi. Bu onun kişiliğiydi. Bu sadece emekli olarak son verebileceği bir durum değildi. En azından gün doğmadan 1 saat önce uykuya dalarken böyle düşünüyordu. Walnut Crossing'in 40 kilometre doğusunda, Peony'nin 5 kilometre ilerisinde Hudson'a göre bir tepeye kurulmuştu. Hudson'ı gören bir tepeye kurulmuştu. Eyalet polisi, bölge merkez binası yeni kurulmuş bir kale gibi görünüyordu. Devasa gri dış duvarları ve dar pencereleri kıyamete karşı dik durması için tasarlanmış gibiydi. Garney binanın tasarımının ele geçirilmez polis istasyonlarından daha saçma projelere yol açmış, 11 Eylül paranoyasından etkilenip etkilenmediğini merak etti. İçerideki floresan ışıklar, metal dedektörlerin, gizli kameraların, kurşun geçirmez güvenlik kabinin ve cilalanmış beton zeminin yaydığı soğuk havayı daha da soğutuyordu. Güvenlik kabinindeki gardiyanlarla konuşmak için bir mikrofon vardı. Burası güvenlik kameralarının görüntülerinin olduğu ekranlarla daha çok bir kontrol odası görünümündeydi. Tüm zeminlere sert bir hava katan ışıklandırma gardiyanın yüzünü soluk gösteriyordu. Renksiz saçları bile bu yapay ışıklandırmanın etkisiyle sağlıksız görünüyordu. Adam kusmak üzereymiş gibiydi. Garney adama iyi olup olmadığını sorma isteğini tutarak mikrofona konuştu. David Garney, Jack Hartwig'in randevum var. Gardiyan misafirlere ayrılmış geçiş düğmesine bastı ve tavandan aralarındaki vezneye kadar inen devasa camın alt kısmındaki küçük delikten bir ziyaretçi imza defteri çıktı. Ardından telefonu eline alıp kendi tarafına yapıştırılmış bir listeye bakarak 4 rakamlı bir numara girdi ve Garney'in duyamadığı bir şeyler söyleyip telefonu kapattı. 1 dakika sonra güvenlik kabininin yanından gri, çelik bir kapı açıldı ve enstitüde ona bir önceki gün eşlik etmiş olan sivil kıyafetli polis göründü. Garney'e onu hiç tanımıyormuş gibi yaklaştı ve onu bomboş gri bir koridordan geçirip başka bir çelik kapıyı açtı. Geniş, penceresiz bir konferans odasına girdiler. Penceresiz olmasının sebebi şüphesiz olası bir terörist saldırısında camların etrafa saçılmasını önleme gerekliliğiydi. Garney biraz klostrofobik olduğu için penceresiz yerlerden ve bunun iyi bir fikir olduğunu düşünen mimarlardan nefret ederdi. Sessiz rehber içeri girer girmez köşedeki kahve fincanlarına yöneldi. Dikdörtgen konferans masasının etrafındaki sandalyeler odaya henüz gelmemiş kişiler için önceden ayrılmıştı. 10 sandalyenin 4'ünün üzerine ceket bırakılmış, 3 tanesi ise masaya doğru eğilerek ayrılmıştı. Garney üzerindeki hafif parkayı çıkararak boş sandalyelerden birisinin üzerine koydu. Kapı açıldı ve Hartwig arkasında elinde dizüstü bilgisayar ve kalın bir dosya taşıyan kırmızı kafalı, özelliksiz bir takım giymiş bir kadın ve kahve fincanlarının yanındaki arkadaşına yönelen Tom Cruise kılıklı bir adamla içeri girdi. Kadın boş sandalyelerden birisine gidip masaya eşyalarını bıraktı. Hartwig yüzünde beklenti ve iğrenme arasında bir ifadeyle Garnier'e yaklaştı. Hartwig kulak tırmalayan bir sesle, "İyi bir şeye dahil olacaksın evlat," diye fısıldadı. Büyümüş de küçülmüş, bölgenin tarihindeki en genç savcısı varlığıyla bizi onurlandıracak. Garnier, Hartwig'in yüzünün ekşimesinden hissettiği düşmanlık duygusunu fark etti. Tepki vermemeye çalışmasına rağmen konuşurken dudakları kasılmıştı. "Böyle bir olayda zaten burada olması gerekmez mi?" "Bunu beklemediğimi söylemedim," dedi Hartwig. "Sadece senin iyi bir olaya dahil olacağını söyledim." Masanın tam ortasına duran üç sandalyeye dudaklarını büzerek baktı, hiçbirisini göstermeden. "Üç bilgenin üç koltuğu," dedi. Sözlerin hemen üzerine kapı açıldı ve içeriye üç adam girdi. Hartwig Garnier'in omzuna doğru eğilerek adamların isimlerini fısıldadı. Garnier onun dudaklarını oynatmadan karnından konuşabildiğini görünce şaşırdı. Bodur, solaryumda boğazlaşmış gevşek bir gülümseme ve kötücül bakışlarla içeriye girip arkasındaki daha uzun boylu bir adama kapıyı tutarken fısıltıyla "Başkomiser Rod Rodriguez, çok bilmiş maydanoz," dedi. Uzun boylu adam zarif hareketli bir görünüme sahipti. İnsanlara tek tek ama bir saniyeden fazla olmamak üzere bakarak odayı süzdü. "Bölge savcısı Sheridan Klein," diye fısıldadı. "Vali Klein olmak istiyor." Klein'in arkasında kalmış, kelleşmeye başlamış bir tabak lahana turşusu kıvamında bir sevimliğe sahip olan üçüncü adam, Klein'in baş asistanı Stimmel'dı. Rodriguez onları arkaya yatırılmış sandalyelere işaret etti. Klein'e ortadaki sandalyeyi göstermişti çünkü Klein bunu meslek adabı olarak görürdü. Stimmel onun soluna, Rodriguez ise sağında oturdu. Rodriguez ince tel çerçeveli gözlüğün arkasından odayı süzdü. Minik alnının önüne düşen, kusursuz bir şekilde şekil verilmiş kalın telli saçlarının boyandığı belli oluyordu. Herkesin dikkatini üzerine çekmek için parmaklarını birkaç kez sert bir şekilde masaya vurdu. Programa göre bu toplantı öğlen 12'de başlıyor ve şu anda saat 12'yi göstermekte. Eğer yerlerinize oturursanız. Hartwig Garnier'in yanına oturduk. Kahve fincanlarının yanındaki grup masaya geldi ve yarım dakika içerisinde yerlerini aldılar. Rodriguez gerçek profesyoneller için bu işi daha kısa sürmeli dercesine yüzünü ekşitti. Garnier'i görünce ağzıyla gülümsemeyle şaşırma arasında saniyelik bir hareket yaptı. Sonra boş kalan tek sandalyeye bakıp yüzünü yeniden ekşitti. Ardından devam etti. "Elimizde önemli bir cinayet işinin olduğunu söylememe gerek yok. Hepimizin burada olduğuna emin olmak için buradayız." Ben zen şakasına kimin beğendiğine bakmak için duraksadı. Sonra bunu daha sıkıcı bir şekilde açıkladı. "Olayın bu ilk gününde geride kalan olmaması için hep birlikte buradayız." Hartwig, "İkinci gününde," diye mırıldandı. "Pardon," dedi Rodriguez. Cruise kardeşler birbirlerine şaşkın bakışlar fırlattılar. "Bugün ikinci gün efendim, dün birinci gündü efendim ve berbattı." Kelimeyi ilk anlamıyla kullanmadığı çok açıktı. "Demek istediğim olayın başından beri birlikte gitmemiz gerektiğidir. Davulu aynı ritimle çalmamız gerekiyor. Söylediklerim açıkça anlaşılıyor mu?" Hartwig masum bir ifadeyle başını salladı. Rodriguez daha ciddiye aldığı insanlarla konuşmak istercesine kafasını onun bulunduğu taraftan diğerlerine doğru çevirdi. "Şu aşamada elimizdeki az sayıda veriden çıkardığımız kadarıyla vaka zor, karışık, hassas ve sansasyona yatkın olacak gibi görünüyor. Bana kurbanın başarılı bir yazar ve eğitmen olduğu söylendi. Ailesi varlıklı olmasıyla biliniyor. Melire Enstitüsü'nün müşterilerinin bazıları zengin, önyargılı ve baş belası karakterler. Bu faktörlerden herhangi bir tanesi medyanın gösteri yapmasına yol açabilir. Üçünü de göz önüne alırsak önümüzde zor bir iş var demektir. Başarıya giden yolda elimizdeki dört anahtar organizasyon, disiplin, iletişim ve daha fazla iletişimdir. Gördükleriniz, duyduklarınız, çıkardığınız sonuçlar düzgün bir şekilde kaydedip raporlamadığınız sürece hiçbir işe yaramaz. İletişim ve daha fazla iletişim." Etrafına baktı ve uzun uzun Hartwig'i süzdü ve sanki kayıt ve raporlama işlerini alt üst eden kişi oymuş gibi gözlerini dikti. Hartwig sağ elinin arka tarafındaki bir lekeyle uğraşıyordu. "Rodriguez, kuralları esneten insanlardan hoşlanmam," diye konuşmasına devam etti. Uzun vadede kurallar esnetenler, çiğneyenlerden daha çok zarar verir. Kuralları esnetenler bunu işlerini halletmek için yaptıklarını söylerler. İşin aslı bunu kendi çıkarları için yaparlar. Bunu yaparlar çünkü disiplinden yoksundurlar ve disiplinin yokluğu işleri mahveder. Bu yüzden beni iyi dinleyin. Arkadaşlar, açık ve net konuşuyorum. Bu olayda kurallara uyacağız. Bütün kurallara. Kontrol listelerimizi kullanacağız. Raporlarımızı tüm ayrıntılarına kadar ve zamanında dolduracağız. Her şey resmi yollardan yürüyecek. Her yasal sorun önce bölge savcısı Klein'in ofisine gelecek. Tekrarlıyorum. Herhangi bir şekilde harekete geçilmeden önce iletişim, iletişim, iletişim. Sözleri düşmana atılan toplar gibiydi. Olası tüm itirazların bastırıldığından emin olduktan sonra büyük bir saygıyla konuşma boyunca huzursuz olmuş bölge savcısına döndü ve "Sheridan, bu olaya kişisel olarak ne kadar dahil olmak istediğini biliyorum. Takımımıza söylemek istediğin bir şey var mı?" diye sordu. Klein belirgin bir şekilde gülümsedi ve bu gülümseme uzaktan bir sıcaklık göstergesi sanılabilirdi ama yakından görünen neşeli bir siyasetçi narsizm miydi? "Söylemek istediğim tek şey, ben yardım etmek için burada bulunuyorum. Herhangi bir şekilde yardım etmek için. Beyler, siz profesyonellersiniz. Eğitimli, deneyimli, yetenekli profesyoneller. İşinizi biliyorsunuz. Sahne sizindir." Garney'nin kulağına hafif bir kıkırdama geldi. Rodriguez gözlerini kırpıştırdı. Rodriguez nasıl Hartwig'le bu kadar uyumlu hareketler yapıyordu? "Fakat Rod'a katılıyorum. Bu büyük bir iş. İçinden çıkarılması zor bir iş. TV'de dünya kadar haber yayınlanacak ve birçok insanın bunları izleyeceği kesin. Sansasyonel başlıklara hazırlıklı olun. Bir New Age gurusunun korkunç cinayeti. İster hoşunuza gitsin, ister gitmesin. Beyler, bu olay gazetelerde yayınlanmaya aday. Colorado'daki John Bennett ya da Kaliforniya'daki Simpson vakasını eline yüzüne bulaştıran beyinsizler gibi görünmemizi istemiyorum. Havada çevirdiğimiz bir sürü top olacak ve eğer bir tanesi düşerse elimizdeki her şey berbat olur. Bu toplar..." Garney olayın nasıl sonuca bağlanacağını merak etmiş ancak hiç tatmin olmamıştı. Klein herkesin sinirini bozan bir cep telefonu sesinin araya girmesiyle sustu. Hartwig Rodriguez'in sinirli bakışları eşliğinde elini cebine atıp telefonu çıkardı ve başkomiserin kutsal sözlerini tekrarladı. "İletişim, iletişim, iletişim." Ardından "Cevapla" tuşuna basıp konuşmaya başladı. "Benim Hartwig, buyurun. Nerede? Ayak izleri uyuşuyor mu? Orada ne aradığı hakkında bir işaret var mı? Tamam. Onları derhal laboratuvara gönderin. Sorun değil." Kapat tuşuna bastıktan sonra düşünceli bir şekilde telefona baktı. Rodriguez yüzünü merakla buruşturarak "Evet" dedi. Hartwig cevabı üzerinde özelliksiz takım, önünde açık düzüstü bilgisayarı olan ve beklenti dolu gözlerle kendisine bakan kırmızı saçlı kadına bakarak verdi. "Olay yerinden haberler var. Katilin botlarını bulmuşlar. En azından yerdeki ayak izleriyle uyuşan yürüyüş botlarını. Botlar laboratuvarda incelemeye gönderiliyor." Kırmızı saçlı kadın başını sallayıp klavyeyle yazmaya başladı. Rodriguez ise Hartwig'in yalanını yakalamış gibi. "Bana ayak izlerinin bir yerde bitiverdiğini ve hiçbir yere gitmediğini söylemiştiniz," dedi. Hartwig ona bakmadan "Evet," diye yanıt verdi. "Öyleyse botlar nerede bulunmuş?" "Hiçbir yere devam etmeyen ayak izlerinin olduğu yerde, izlerin sona erdiği yerin yanındaki bir ağaçta, bir daldan sarkıyormuş. Bana katilin bir ağaca tırmandığını, botlarını çıkarıp orada bıraktığını mı söylüyorsun?" "Öyle görünüyor." "Peki nereye? Yani sonra ne yaptı?" "En ufak bir fikrimiz bile yok. Belki de botlar bizi sonuca götürür." Rodriguez bir kahkaha patlattı. "Bir şeylerin bizi sonuca götüreceğini umalım. Bu arada işimize bakalım. Sheridan sanırım lafın bölündü." Karnından konuşan adam "Havadaki toplarından bahsediyordu," diye bahsetti. Klein, "Ben her şeyi avantaja dönüştürürüm," bakışıyla sırıtarak "Aslında bölünmedi," dedi. "Doğrusu dinlemeyi tercih ederim. Özellikle de olay yerinden gelen haberleri. Sorunu ne kadar iyi anlarsam o kadar yardımcı olurum. Sorunu ne kadar iyi anlarsam o kadar yardımcı olabilirim." "Nasıl istersen Sheridan. Hartwig, herkesin dikkatini çekmiş gibi görünüyorsun. Bize olayın diğer ayrıntılarını verebilir misin? Mümkün olduğunca kısa keserek. Bölge savcısı zaman konusunda cömerttir. Ancak yapacak çok işi var. Aklının köşesinde olsun." "Tamam çocuklar, beyefendiyi duydunuz. Şimdi size olayın kısa kesilmiş bir şeklini anlatacağım. Dalıp gitmek yok, salakça sorular yok, dikkatle dinleyin." "Hey," dedi Rodriguez iki elini havaya kaldırarak. "Kimsenin soru sormayacağını düşünmesini istemiyorum." "İlk anlamında söylemedim efendim, sadece bölge savcısını burada gerekenden fazla tutmamak için." Klein'den bahsederken kelimelere yaptığı aşırı saygı havasındaki vurgu aslında bir aşağılamaydı. Ancak açıkça belli olmadığından yeterince güvenliydi. Rodriguez sabırsız bir şekilde, "Peki, peki," dedi. "Devam et." Hartwig gerekli bilgileri hızlıca vermeye başladı. Cinayetten önceki 3-4 haftalık süre boyunca kurban tehdit havasında rahatsızlık veren birçok yazı almış. Birisi Mallory'nin asistanıyla olmak üzere iki telefon görüşmesi yapılmış ve asistan kendisiyle olan konuşmayı kağıda dökmüş. Diğer görüşme ise kurbanla yapılmış ve kurban tarafından kaydedilmiş. Bu görüşmelerin kopyaları dağıtılacaktır. Kurbanın eşi Cassandra, kısaca Caddy, olay gecesi eşinin ve kendisinin telefonun çalmasıyla uyandıklarını ve arayanın öylece beklediğini bildirdi. Rodriguez ağzını açmak üzereydi ki Hartwig beklenen soruya cevap verdi. Telefon şirketiyle olay gecesindeki ve daha önceki arama tarihlerindeki arama kayıtlarına ulaşmak için görüşüyoruz. Ancak bu suçun işlenmesi esnasında yapılmış planları göz önünde bulundurursak, fail kendisine ulaşabileceğimiz bir telefondan aramışsa çok şaşırırım. Göreceğiz, dedi Rodriguez. Garney, başkomiserin en büyük hedefinin dahil olduğu her diyalogda ya da durumda kontrolü elinde tutmakta olduğuna karar verdi. Hartwig kızlamayacak kadar kibar bir şekilde abartılı bir saygıyla ki bu konuda çok iyiydi. Evet efendim, dedi. Her neyse, birkaç dakika evin yakınlarından gelen bir sesle irkildiler. Kadın bu sesleri hayvan cırlaması olarak tanımlıyor. Oraya geri dönüp kendisine tekrar sorduğumda bu sesleri dövüşen rakunların seslerine benzettiğini söyledi. Kocası ne olduğuna bakmak için çıkmış. Kadın bir dakika sonra kısık bir el çırpma sesi duyduğunu, ardından kendisinin de ne olduğuna bakmaya gittiğini söyledi. Kocasını avluda, arka kapının ilerisinde yatar vaziyette bulduğunu söyledi. Boğazından akan kan kara karışıyormuş. Kadın çığlık atmış. En azından çığlık attığını düşünüyor ve kanı durdurmaya çalışmış. Durduramayınca eve koşup 911'i aramış. Rodriguez hileli bir soru sorar gibi. "Kanı durdurmaya çalışırken cesedin pozisyonunu değiştirip değiştirmediğini biliyor musunuz?" dedi. "Hatırlamadığını söylüyor." Rodriguez şüpheyle baktı. "Ona inanıyorum," dedi Hartwig. Rodriguez diğerlerinin ne düşündüğünü önemsemiyormuş gibi omuz silkti. Hartwig notlarına bakarak duygusuzca konuşmaya devam etti. Olay yerine ilk olarak Peony polisi, ardından Şerif'in bölümünün arabası, daha sonra yerel polisin Calvin Max'ın cipi geldi. BGE ile sabah 6.50'de iletişime geçildi. Ben olay yerine 2.20 geçe vardım ve adli tıp uzmanı saat 5.20 geçe geldi. Rodriguez sinirli bir şekilde, "Thrasher'dan bahsetmişken geç geleceğini kimseye haber verdi mi?" diye sordu. Garney masadaki diğer insanların yüzlerine baktı. Adli tıp uzmanının acayip ismini öyle garipsemişlerdi ki kimse cevap vermedi. Hiç kimse, o zaten her zaman geç kalırmış gibi soruyla ilgilenmedi bile. Rodriguez 10 dakika sonra Thrasher'ın girmiş olması gereken kapıya baktı. Programına uyulmamasına kızmıştı. Thrasher başkomiserin daha da sinirlenmesi için kapının arkasında bekliyormuş gibi kapı açıldı ve elinde kahve termosu, kolunun altında çantasıyla iri yarı bir adam sallana sallana içeriye girdi. Girdiğinde bir şeyler söylüyordu. "İşler gecikiyor, adamlar çalışıyor. Hah, işaretler böyle söylüyor." Sıra sıra oturmuş insanların yüzüne bakıp içten bir şekilde gülümsedi. Görünüşe bakılırsa çalışmak kelimesi öylece durup göbeğinizi kaşımak anlamına geliyor. Buna çok benzer bir şey. Kazı yapmak, yol yapmak yok. Yani ben pek göremedim. Sokağa tıkayan bir grup hödük. Yamuk duran okuma gözünün arkasından Rodriguez'e baktı. Eyalet polisinin bu konuda bir şey yapabileceğini sanmayın komiserim. Rodriguez aptal bir adama cevap vermesi gereken ciddi bir adam edasıyla sinirli bir şekilde gülümsedi. İyi günler Bay Thrasher. Thrasher elindeki çantayı ve kahve termosunu boş sandalyenin önüne masaya koydu. Odaya göz gezdirdi ve bakışları bölge savcısıyla kesişince durdu. Şaşkınlıkla, "Merhaba Sheridan," dedi. "Erken dahil olmuşsun değil mi? Bizim için elinde ilginç bir şey var mı Walter?" "Aslında evet, en azından küçük bir sürprizim var." Rodriguez toplantının kontrolünü elinde tutmak istediği için hangi konuda olduklarını gösteren bir gösteri yapar gibi konuştu. "Bakın beyler, doktorun geç kalmasını avantaja dönüştürebileceğimiz bir fırsat olduğunu görüyorum. Cesedin bulunuşunun bir özetini dinliyorduk. Duyduğumuz son şey adli tıp uzmanının olay yerine gelmesi. Neden onun raporunu da anlatıma dahil etmiyoruz?" Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Walnut Crossing. WALNUT. CROSING. Rod Rodriguez. R O D R O D R I G U E Z. Klein. K L I N E. Stimmel. S T I M M E L. New Age. N E W A G E. Thresher. T H R A S H E J. Calvin Maxon. C A L V I N M A X O N.